Ayrım 6. Dönüş. Cemil Kavukçu. Sayfa 54. Yağmur yağıyor. Dün de yağmıştı. Ondan önceki günde. O kafasını yağmura takmış. Bu saatlerde herkes gibi yatağına süzülüp uyuyacağı yerde, pencerenin başından boş sokağa ya da paltosuna bürünüp sofaya çıkarak avluya bakıyordu. Arada duvarlara sürünen sarhoş bir gölge geçiyordu sokaktan. Arada da sırılsıklan bir köpek. Uzaktan kesik kesik bekçi düdükleri duyuluyordu. Evler karanlığa gömülmüştü. Havası ağırlaşmış odalarda, somyalar, yer yatakları ve sekilerde derin bir uykuya dalmış anneler, babalar, çocuklar, dedeler, nineler, kediler, her biri bambaşka bir alemde, günlük yaşamlarından geçici olarak kopmuş, yeni bir güne başlamaya hazırlanıyor olmalıydılar. Müzeyyen teyze de uyumuyordu, emindi. Pencerenin önündeki mindere oturmuş, dudakları kıpır kıpır, Halit abi için, torunları için dua okuyordu. O da yağmurun yıkadığı sokağa bakıyordu. Ama çok farklı şeyler görüyordu. Sobadaki odunlar yanıp bitmiş, korları çoktan küle dönüşmüştü. Oda soğuk ve karanlıktı. Pencereden sızan loş ışıkta her şey bulanık görünüyor. Masanın üzerindeki paketten bir sigara alıp yakıyor. Kimseyi beklemediği halde az sonra kapısı çalınacakmış gibi tedirgin. Yatağına uzanıp geceyi dinliyor. Ayak seslerine yönelen bir korkuyu hissediyor. Dışarıda yürüyen ama hızlı hızlı koşar gibi giden bu kişi kendisi olabilir. Belki de bir gece yine böyle çisil çisil yağmur yağarken bomboş bir sokakta yürümüş, adımlarını gittikçe açarak, yani koşarcasına zaman zaman tökezleyerek, yüreğinin garip vuruşlarla çarpmasına neden olan bir yıkıma, ölüm mü, gitmişti. Telefonda Burhan'ın üzgün sesi. Abi, babamın durumu iyi değil. Gelsen iyi olur. Gerçeği söyle, diyor kardeşine. Şu anda yaşıyor mu? Geldiğimde onu sağ görebilecek miyim? Burhan susuyor. Sonra fısıldar gibi, hıçkırır gibi, öldü, diyor. Ama kırgın öldü demiyor. Bir türlü anlayamadığı, adam edemediği büyük oğluna kırgın öldü demiyor. Solunu tutuyor. Hem burada yatağa uzanmış sigara içiyor, hem de dışarıda bir yıkıma koşuyor. Ama gittikçe yaklaşan, kulaklarına kabaralı çiviler çakan bu sesler, bir terziye de ait olabilirdi. Evet, terziydi kuşkusuz, bir terziydi bu. Belki de Seydi'ydi. Az önce homurdanarak çalışan makinesinin soğuk demirini alnına dayayıp kalfasına, İrfan'a şöyle demiş olmalıydı. Sürprizleri tutturdum. Bankoların ikisi de yattı. Sen git yat usta, demişti ilik ören kalfa, İrfan. Sesini kıstıkları teypte bir kadın şarkıcı, kim bilir kaçıncı kez aynı şarkıyı yinelerken, iyice bezmiş olmalıydılar geceden, işten ve başka şeylerden. Çünkü kaseti zabıta ilhami getirmişti. Siyah alon torbanın içinde iki şişe şarap vardı. İrfan bir koşu tuzlu fıstık almaya gitmişti. Bütün bunlar günlerdir yağan yağmur yüzündendi. Çarşının yaşlı gece bekçisi de biraz ısınmak için uğramış olmalıydı. Seydi'nin dükkanından çıkar, Yakup'un sabahçı kahvesine giderdi. Sonra da ekmek fırınına. Bunların dışında beklenecek ne vardı ki ilçede? Gecenin zor adamıydı. Geceyle yüz göz olmuştu. Yorgundu. Sabaha ne kalmıştı şunun şurasında? Kocaman elinde, kalın camlı bir su bardağı, içinde zabıta ilhaminin ikramı kırmızı şarap, şarkılarla çöküyorlardı. Çöktükçe daha çok içiyorlardı. Seydi bu. Evet, Seydi. Bir ayağı hafifçe sekerek, hızlı adımlarla evine gidiyor. Karısı buz gibi ayaklı bu adamın, bir yılan gibi yatağa süzülüp, başını yastığa koyar koymaz uyumasının ayrımında bile olmayacaktı. Belki de tek başına yaşayan umarsız bir bekardı Seydi. Bir gece öncesinin yalnızlığıyla buruş buruş, kadınsız, soğuk bir yatak bekliyordu onu. Şans oyunlarının her türüne tutkundu. Odasının duvarları çıplak kadın resimleri, çok alımlı, baştan çıkarıcı kadın yüzleri, dev boyutlu dudaklar, cinsel organlarla kaplanmıştı ve korkunç bir 31'ciydi Seydi. İnsanı canından bezdiren şarkılar dinlemişti gece boyu. Annesi sofa kapısında sarılıyor Vedat'a. Sıkı sıkı sarılıyor ve ağlıyor. Seni sordu, diyor. Ne zaman gelecek, dedi, diyor. Vedat ağlayamıyor. Kaskadı. Üstüne beyaz bir çarşaf örtülmüş babasının ölüsüne bakıyor. Birden duyduğunun ayak sesi olmadığını anlıyor. Başka bir şey bu. Bir davul. Çok uzaklardan, her vuruşunda biraz daha güçlenerek geliyor. Yaklaşıyor. Biten sigarasını külleye bastırıp söndürüyor. Bir yudum daha içiyor kanyaktan. Bir davul değil, birçok davul aynı uyumla titreşiyor. Çok yaşlı, çok zayıf ve çok yorgun davulcular da şimdi sokakların saltanatı. Bir bekçinin keskin düdüğü. Uyumuyorum. Bir motor homurtusu sonra. Kentleri birbirine bağlayan ve ilçeyi yalayıp geçen geniş asfaltta uçarcasına giden bir kamyon bu kuşkusuz. Sürücüsünün gözlerinde damar damar kan. Muavinin başı ise boynundan kırılmış gibi arkaya düşmüş, ağzı açık, uyuyor. Yoksa onun adı da İrfan mı? Davulcunun dokunaklı sesiyle söylediği maniler duyulmayacak denli uzakta daha. Ama yaklaşıyor. Tokmağın gergin deri üzerine her inişinde ses titreşimleri daha yakından ulaşıyor odaya. Birden başka bir ses çalınıyor kulağına. Yandaki odanın kapısı açılmış da biri dışarı çıkarmış gibi geliyor. Tahtaları gıcırdatan ayak seslerini duyuyor. Sesler odanın kapısı önünde duruyor. Dışarıda biri var. Kapı kolu yavaşça aşağı iniyor. Eşikte pijamalı bir adam var. Sofanın karanlığına düşen ışık dikdörkeni, adamın az önce çıktığı ve kapısını açık bıraktığı yandaki odadan uzuyor. Omzuna attığı kazağının kolları karnına doğru sarkmış, koyu bir gölgeye battığından yüzü seçilemiyor. Davul gittikçe yaklaşıyor. Burhan! Vedat! Hadi kalkın, saat çaldı. Bak, davulcu da çıkmış. Ardından çat diye odanın ışığını yakıyor. Gözleri içeri kaçmış, kalın kaşlı bir adam. Saçları kısa. Şakakları kırlaşmış. Elleri büyük, damarlı. Uyandınız mı? Ben uyandım baba. Vedat? Diye bir ses çıkıyor, başını yorganın altına gömmüş çocuktan. O da uyanmış. Davulcu pencerenin tam altında, hızlı, daha hızlı vuruyor tokmağı ve sözleri hiç anlaşılmayan bir mani söylüyor. Gittikçe artıyor ses. Çok uykum var baba. Davulcu deliriyor. Davul deliriyor. Tokmak deliriyor. Oda kapısındaki adam kalkmaları için daha çok üstelemiyor. Bir kedi sessizliğinde. Ama eski döşemeleri gıcırdatarak karanlığın içinde yitip gidiyor. Merdivenlerden indiğini duyuyor. Aşağıdaki sofayı da aynı özenli adımlarla geçeceğini, avluya çıktığında ise terliklerini kocaman takunyalara geçirip helaya gideceğini, sonra da avludaki çeşmenin soğuk suyunda elini yüzünü yıkayacağını biliyor. İkinci uyarı için merdivenlere tırmanan yumuşak terlik seslerini duyacak. Kapıda pazen gecelikli bir kadın belirip, kalkmaları için bir de o uyaracak. Her şey hazırdır artık. Mutfaktaki soba yakılmış, sofra kurulmuştur. Uyandığı yataktan kalkıyor. Aşağı indiğinde, mutfak kapısının eşiğinden ve anahtar deliğinden ışık sızdığını görüyor. Avluya çıkıyor. Işıklı pencereye usulca yaklaşıp içeri baktığında, bir yer sofrasını çevrelemiş, 4 kişi görüyor. Bazen gecelikli bir kadın. Omzuna attığı kazağın kolları karnına doğru sarkan bir adam ve gözlerinden uyku akan 2 çocuk. Üzerine yoğurt dökülmüş bir yemeği kaşıklıyorlar. İçinde odun yanan eski sobanın küçük penceresinden alevler görünüyor. Sobanın üstünde buhar püskürten bir çaydanlık var. Yemek bitince hemen ardından çay içilecek ki, ertesi gün iftara kadar kimse susamasın. Konuşmadan yiyorlar. Çünkü zamanları yok. Baba bir hocadan duymuş. Sahur yemeği ne kadar geç yenirse o kadar sevap olurmuş. Alnına düşen bir tutam saçı eliyle geriye atan kadın, bir an için pencereye doğru bakıyor. Vedat hemen geri çekilip sırtını duvara dayıyor. Yeniden baktığında ise kör bir pencere görüyor. 6. ayrımın sonu. Sayfa 58.